Ayrım 41.
Aydınlanma değil merhamet. Soltsev ya da Soltsevkaya, adını Moskova'daki bir semtten alan fevkalade acımasız bir çete. Rabinovich'in söylediğine göre 1992'de Rus Kambiyo Bankası'nı ele geçirmiş. Muhasebecileri ve finansmancıları yurt dışından para aklayan kendi adamları ile değiştirmiş. Rus bankacılık sistemi para aklama işinde o kadar iyi olmuş ki kötü şöhretli Panama'yı geçmiş. Rusya'da ilk özel döviz satış bürosu kurma izni alanın biz olduğunu biliyor muydunuz? Rus Kambiyo Bankası'nın çekirdeğini bizim bu girişimimiz oluşturdu. Rusya'nın ilk yüksek teknoloji şebekesini kuran da biziz. Dolar hangi piyasada kaça satılıyor bir tek biz görebiliyorduk. Gün oldu 30 rubleye aldığımız doları 300 rubleye sattık. Daha sonra meta ticaretine geçtik. Mesela kereste Moskova'da ucuzsa bütün yaptığımız bir al bir de sat emri vermekti. Bir elemanımız Moskova'dan alım yapıyor, diğer elemanımız örneğin Almatı'da satıyordu. Kısa sürede dünya ticaretinin altıda biri bizden geçer oldu. Koneniki 25 yaşına bastığında 300 milyon dolarlık bir imparatorluk olmuştu. Neredeyse su geçirmez bir tekel. Basit görünüyor değil mi? Çok etkilendim demiştim ama Rabinovich aldırmadıydı. Göründüğü kadar basit değildi. Bir kere siyasi cambazlık gerektiriyordu. Vizyon, diplomasi, cesaret gerektiriyordu. Koneniki'nin diğer oyuncuların gelmediği bir sahada tek başına top oynayan bir Amerikalı kapitalist gibi düşünmesi ve davranması gerekiyordu. Nitekim diğer oyuncular geldiklerinde kendi kurallarını dayattılar. Diğer oyuncular dediği Vori Vizakone'ydi, kanun hırsızları, Mikas, küçük Avera gibi tipler. Rabinovich Koneniki'nlerin işlerini yürütebilmek için koruma ordusunu dağıtıp Budapeşte'ye taşındıklarını anlattı. Sonra orada bir gece otellerinde yemek yerken Macar polisi kılığına girmiş Rus mafyası tarafından kaçırılmışlar. Bir eve götürülmüşler, orada aralarında Koneniki'nin bankasında çalışan üst düzey yöneticileri ve güvenlik elemanlarının da olduğu çete adamın alnına tabanca dayamış. İmparatorluğunu kendilerine devrettiğini gösteren dokümanları imzalamasını istemiş. İmzayı attığı anda öldürüleceğini biliyordu. İşkenceyle tehdit etmelerine rağmen imzalamadı ama uzlaşmış gibi yaptı. Adamlarla sabah buluşmak için sözleşti. Aynı gece karı koca otomobillerine atladıkları gibi soluğu Çekoslovakya'da aldılar. Öğlene doğru New York uçağındaydılar. Koneniki'nin orada Rus resmi makamlarına ve Yeltsin'e olayın tahkik edilmesi için başvurdu. Yapmamalıymış çünkü birkaç aylık bir sessizlikten sonra Amerikan Cumhuriyet Savcısına Rus mali polisinin Koneniki'nin yargılanmak üzere Rusya'ya iade edilmesini talep eden mektubu geldi. Adamı kendi bankasından 8 milyon dolar hortumlamakla suçluyorlardı. FBI yardımcı olabilmekten fevkalade memnunluk duyacağını bildirdi. Çünkü o sıralarda Amerika'daki mafya eylemlerini çözmek için KGB'nin uzmanlığına ihtiyaç duyuluyordu. Bunu temin edebilmeleri de eski Soğuk Savaş hasımlarıyla iyi ilişkiler kurmalarına bağlıydı. İki ülke arasında suçluların iadesi anlaşması yoktu ama ne gam. Göçmenlik ve vatandaşlık servisini devreye soktular. INS Koneniki'nlerin Watergate'deki dairelerine refakatinde FBI ve Rus ajanları olduğu halde daldı. ABD'ye sahte vize ile girmekle suçladıkları genç çifti kelepçelediler, hapse attılar. Kızıl Winkler'ın kendisini evinde hissetmiştir dediğini hatırlıyorum. Meğer Koneniki de aynı şeyi söylemiş. Tutuklandığında çok şaşırmış, hatta korkunç bir şoka girmiş. Çünkü ömrü boyunca özgür insanların ülkesinde yaşamak istemiş olan bu adam, Rusya'da olduğu gibi Amerika'da da yasaların hiçe sayılabildiğine tanık oluyormuş. Uzatmayalım. Koneniki mahkemeye son 3 yıldır Greatis USA'nın başkanı olduğunu gösteren dokümanları ibraz etti. INS buna rağmen Rusya'ya iade edilmesi hususunda ısrarcıydı. Bu süreçte işler daha da ısındı. Ruslar Koneniki'ni 300 milyon dolar götürmekten alenen suçladılar. Birinci raundu kaybetti. Parası bitmişti, avukat tutamıyordu. Oturdu Amerikan hapishanesinde Amerikan kanunlarını öğrendi. Mahkemeye kendi hazırladığı savunmayı sundu. Deyme Amerikan hukuk öğrencisinin içinden çıkamayacağı bir işti. Yargıç önceleri Koneniki'nin uluslararası bir komplonun kurbanı olduğu iddiasını ciddiye almamıştı. Sonradan doğru söylüyor olabileceğini düşünmeye başladı. Sasha'ya en iyisinden bir avukat atadı. Temmuz'daki duruşmaya 4 tanık çağrıldı. Dava dosyasını hazırlayan eski bir INS avukatı, artı CIA hesabına çalışan eski bir Komünist Parti elemanı, artı INS'in dokümanlarını incelettiği eski bir KGB mensubu, artı örgütlü suçlarda uzman kıdemli bir FBI ajanı. Tanıkların dördü de Koneniki'ne düzen kurulduğunu, INS'in mahkemeyi bilerek yanılttığını, delil sakladığını, sanığın lehinde ifade verecek tanıkları susturduğunu söylediler. Çok daha büyük mali suçları örtmek amacıyla tipik bir KGB operasyonu düzenlemişler. Konenikin'i ortaya atarak Amerikan hükümetini aptal yerine koymuşlardı. Yargıç Konenikin'in Rus hükümeti ve iş takipçilerinin yolsuzluklarını açığa çıkardığı için cezalandırılmak istendiği hükmüne vardı. Beraatine karar verdi. INX 100 bin dolar tutan mahkeme masraflarını ödemeye mahkum oldu. Amerikan Adalet Bakanlığı INX aleyhine ayrıca dava açtı. Daha da önemlisi Rus hükümetinin sanığa zarar vermek isteyenlere engel olamadığının da belirlenmiş olması nedeniyle Konenikin'in sığınma talebini kabul etti. Winkler alkışlamaya başladıydı. Ve Konenikinlerin Amerikan adaletine güvenleri geri geldi. Konenikin'in de dediği gibi Amerika'da da yolsuzluk yapan çıkıyor ama sistem temelde çalışıyor. En azından onun davasında çalıştı. Yasaları uygulayan dürüst insanların sayıları yasaları ihlal edenlerden daha fazla. Bu Rusya'dan çok farklı bir durum. Burada herkes yozlaşmış durumda. Gülmeye başladıydı. Aslında onu kaçıranların da bu işlerde tecrübeleri yoktu. Konenikin adamların kaçırdıkları ilk önemli iş adamıydı. Anlıyor musunuz? Milyonlarını cebinde taşımayacağını düşünememişlerdi. Cüzdanında 2000 dolar kadar bir para vardı, onu aldılar. Ellerinde kızgın ütü, şirketleri istediklerini söylüyorlardı. Konenikin, vereyim ama nasıl vereyim, söyler misiniz diyordu. Adamlar parayı şu numaralı hesaba havale et diye bastırıyorlardı. Burada daktili yok, bilgisayar yok, nasıl havale edeyim? Peçetenin üstüne mi yazayım? Üstelik gece bankalar kapalı. 100 tane şirketimiz vardı. Adamların istediklerini yapmak için bir düzine avukatın 15 gün çalışması gerekirdi. Bu tür lojistik ayrıntılara alışık değillerdi, anlıyor musunuz? Konenikin adamları kendisinin ve Elena'nın bir saat içinde otele geri dönmemeleri halinde başlarına bir şey geldiğinin anlaşılacağına, havalelerin yasal geçerliliğinin kalkacağına ikna etti de öyle kurtuldular. Sabah yeniden buluşmak üzere otellerine dönmelerine izin verme nedenleri aptallıkları. Şimdi bu söylediklerime kulak verin. İşler düşündüğü gibi giderse bu asi Rus Rusya'ya geri döner. Yepyeni bir imparatorluk daha kurar ve yepyeni bir toplumsal devrimin öncüsü olur. Altına hücum, ama bu defa da internetle hücum ediyoruz diyor. Bu defa kazanç öyle büyük olacak ki hükümetin benden çaldığı bunun yanında sadaka gibi kalacak. Rabinovich haklı çıktı. Listiyev'in ölümüne ilişkin yalap şap tahkikatı bahane eden Yeltsin, başlıca siyasi rakibi Moskova Belediye Başkanı'nı beceriksizlikle suçladı. Lushkov'un en güvendiği iki adamını, şehir savcısını ve emniyet müdürünü görevden almaya kalktı. Lushkov öfkeli bir nutuk atarak adamları işten çıkarmayı reddetti. Yeltsin'in üstüne gelmesi halinde istifa edeceğini söyledi. Bu da Lushkov'un yerinde gözü olduğunu düşünen Cumhurbaşkanı'nı ürküttü, adamlar yerinde kaldılar. Nitekim 1996 yazında yapılan seçimleri Lushkov büyük ekseriyetle yeniden kazandı. Aynı yaz Beryozovski'de hiçbir şey olmamış gibi ortaya çıktı. Bu defa Yeltsin'in tenis antrenörünün organize ettiği Ulusal Spor Fonu'nun başkanı Fyodorov diye birisiyle ortaklığı duyuldu. Sporu geliştirmek için kurulan fona ithal içki ve sigaralara konan vergilerden milyarlarca dolar akmıştı ve paralar kayıptı. Olay duyulduktan birkaç gün sonra bu Fyodorov bilinmeyen katiller tarafından bıçaklandı. Ölmediği, Avrupa'ya kaçtığı söylendi. O mesele de öylece kapandı. Bir yıl sonra 1997'de Beryozovski'nin Yeltsin'in güvenlik danışmanı atandığı ilan edildi. 1998'de olası bir darbe durumunda ordunun komutasını ele almak üzere hazırlık yapmakla suçlanan General Vladimir Abramovich Rohlin'ini vurduğunu duyuldu. Yeltsin'le 2 yıl kadar çalıştıktan sonra Putin'in seçim kampanyasını yürüttü. Bu arada Çeçenlerin esir aldığı İngiliz NTV muhabirlerini, zamanın Çeçen Başbakanı Şamil Basayev'e 2 milyon dolar vermek suretiyle kurtardığı duyuruldu. İngiliz hükümeti Beryozovski'ye övgüler yağdırırken Rusya tarihinde görülmedik bir şey oldu. Alman Şansölyesi Gerhard Schröder'in Moskova'da Boris Yeltsin'i ziyaret ettiği gün Federal Güvenlik Bürosu'ndan, KGB'nin yerine kurulan FSB'den, gözlerinde aynalı gözlükler, siyah takım elbiseleriyle bir grup subay, 2 yarbay, 2000 başı bir üsteğmen bir basın toplantısı düzenledi ve gizli servisin suikast tertipleme, adam kaçırma ve haraç işlerinde kullanıldığını açıkladılar. Boris Beryozovski'nin koruması olduğunu söyleyen Yarbay Litvinenko diye bir gizli ajan, kıdemli bir amirinden Beryozovski'yi öldürmesi için emir aldığını, ancak emir yasal olmadığı için yerine getirmediğini ilan etti. Bunun sonucunda saldırıya uğramış, ölüm tehditleri almış, hapse atılmakla tehdit edilmişti. Dahası medyada kendisini ve arkadaşlarını cinayet, işkence ve gaspla suçlayan makaleler yayınlanmıştı. Yarbay Litvinenko amirinin kendisini yurtseverlerin ülkenin yarısını soyan bir Yahudi'yi öldürmelerine engel olmakla suçladığını anlattı. Gizli servis istenmeyen insanları ortadan kaldırmak, para karşılığında özel, siyasi ve illegal infazları gerçekleştirmekle kullanılıyor. FSB'nin içindeki sapkın unsurlara ve teşkilatın nedenli tehlikeli olabildiğine kamuoyunun dikkatini çekmek istiyoruz. Amacımız FBS'nin çalışmalarına ya da dürüst subaylarına gölge düşürmek değildir diye de bitirdi. Olay Batı medyasında büyük yankı yaptı. Mr. Beryozovski'nin Yahudi kökenli olması, Rusya'da antisemitizmin yükseliyor olmasını göstermesi bakımından önemli deniyor. Büyük KGB'nin parçalanmasından sonra ortaya çıkan beyin göçünün, moralsizliğin, düşük ücretlerin teşkilatı hırpaladığı söyleniyordu. Binlerce eski KGB ajanı, Afgan Savaşı gazileri, işsiz kalan askerler, karanlık Rus iş dünyasında ve bankacılığında yüksek ücretlerle iş buldular. Bunlardan bazılarının cinayet, bombalama, adam kaçırma işlerine karıştıkları duyuldu. Vladimir Putin henüz cumhurbaşkanı değildi, FSB'nin başındaydı. Bu basın toplantısından sonra tahkikat açtırdığı duyuldu. Beryozovski'nin öldürülmesi emrini verenin Nikolay Kovalev olduğu ve azledildiği açıklandı. İngilizler bastırdı dendi. Ortalık bir süre yatıştı derken Beryozovski adı Aeroflot'a ilişkin bir yolsuzlukla yeniden ortaya çıktı. Sanıyorum 1999 yılındaydı. Londra'ya yerleştiği İngilizlerden siyasi sığınma hakkı istediği duyuldu. Bir süre sonra da İngiliz İçişleri Bakanlığı Beryozovski'ye sığınma hakkı tanıdığını ilan etti. Haberi Echo Moskovi radyosunda Beryozovski'nin New York'ta kurdurduğu Foundation for Civil Liberties, Medeni Özgürlükler Vakfı'nın başkanı Alex Goldfarb isimli bir Amerikan Yahudisi verdi. Rus ordusunun Çeçenistan'daki mezaliminin üstü örtülemeyecek boyutlara vardığı günlerdi. Resmi verilere göre Çeçenlere yapılanlara dayanamayan 500 Rus askeri intihar etmiş, 50 asker de kendi arkadaşları tarafından öldürülmüştü. Alexi'nin iki dostu, vicdan sahibi iki gazeteci, Andrei Babitski ve Anna Politkovskaya, Grozny'de yaşananları duyurmak için didiniyorlardı. Aynı günlerde Pushkin meydanındaki metro çıkışında 7 kişinin öldüğü, 50'yi aşkın yolcunun yaralandığı bir patlama oldu. Başta Lushkov olmak üzere yetkililer olaydan Çeçen teröristleri sorumlu tutarlarken, Putin'in mükemmel bir manevrayla Babitski ve Politkovskaya'nın seslerini kestiğine tanıklık olduk. Cumhurbaşkanı ikilinin yazdığı gazetelerden patlamalara ve dolayısıyla duyulan infiale hiçbir gönderme yapmaksızın Beryozovski'nin medya tekelini kırmak, temiz toplum yaratmak gerekçesiyle kurtuldu. Böylece Çeçenistan Savaşı muhaliflerini antidemokratik bir görüntü vermeden meşru bir biçimde susturmuş oluyordu. Alexi Rus siyasilerinin bir ileri bir geri kesen testere politikasını o günlerde izah ettiydi. Türkçedeki bir taşla iki kuş deyiminin daha iyi anlatım olduğunu düşünmüştüm. Alexi taşın tek olduğunu ama kuşların sayısını bilemeyeceğimi söyledi. Ne şimdi, ne Bolşevik, ne de Çarlık dönemlerinde hiçbir Rus politikacısının niyeti icraatına bakarak kestirilemezmiş. Verilen demeçlerin, yapılan işlerin satır aralarını okumak, resmin bütününü görmek gerekirmiş. Tıpkı 19 Ağustos darbesinin Gorbaçov'un bilgisi ve onayıyla tamamı KGB tarafından düzenlenen bir oyun olduğu gibi. Lafları şöyle dursun, kişinin ainesinin işinden bile kestiremediği bir ortamda yaşanamaz ki. Alexi şöyle bir baktıydı, yaşanmıyor zaten. I want to go home now, if you will excuse me. Alexi kaşlarını kaldırdıydı. Home? Güldüydüm. Aşağıya, odama demek istedim. Hayli uzun bir gün oldu, kendimi yorgun hissediyorum. Evet tabii, size refakat etmeme izin verin demişti. Teşekkürler, vedalaşmalar, telefon numaraları, kart vizit değiş tokuşları, tekrar görüşme arzularının tekrarı ve Rossiya Otel'in 1826 numaralı odanın kapısında ben. Sayın Ahmet'in hikayesini anlattınız ya Alexi. Evet bayan. Babamın çocukluğunda civardaki Rum, Bulgar mahallelerindeki kiliselerin çanları çalınmaya başlayınca komşu çocuklarıyla toplaşıp o mahallelere sokulurlarmış. Eğer onları kovalayan olmazsa kiliselerin avlu kapılarında birikip en temiz elbiselerini giymiş olan Hristiyanların içeride kandillerle aydınlatılan ibadet yerlerine akın edişlerini seyrederlermiş. Babaannem bir kilisenin taşına bir Müslüman ayağı değerse o taşın Müslümanın ayağına yapışıp ondan ayrılmamak istediğini, Müslüman onu silkmezse sonsuza dek minnet duaları ettiğini söylermiş. Babam da her kiliseye sokuluşunda daha çok dua alabilmek için ayağının erebildiği taşlara basabildiği kadar basarmış. Yüzü aydınlanmış, uzun uzun gülmüştü Alexi. Taşlar kiliseden firar etmek isterlermiş. Hikaye böyle. eğildi yanağımdan öptü. Tekrar görüşeceğiz dedi. Biliyorum dediydim.
Ayrım sonu.